Ayrım 7. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 79. 2. bölüm. Polis. Evet ama ne yapmak için? 1. kısım. Kışkırtan göğüs ve kışkırtan ajan. Dolu köylünün bağlarını tahriple tehdit eder ve çığ yüksek dağ köyünü ezmeye hazırlanırken şu iki davranış olabilir. Felaketi saptırması için göğe yakarmak ya da sağanağın yağışını daha uzağa, hiçbir şeyden korkmayan tarlalar üzerine kışkırtmak için bir dolu topunu havaya çevirmek. Bütün tedbirleri aldıktan sonra çığın yuvarlanışını en uygun olduğu düşünülen zamanda kışkırtmak için dinamit atmak. Yakarmak ve kışkırtmak doğal olaylar karşısında insanın iki temel davranış tipidir. Dünyayı yöneten gizli güçleri bir dua ile yatıştırmaya girişmek, başka deyişle onların varlığını insandan daha güçlü tanımak, onların içine daha iyi girmek, onları daha iyi kabul etmek, onlarla daha iyi uyuşmak ya da madde üzerine iyi etki yapmak için kendini değiştirmek. İlkel toplumlardan beri bilimsel buluşlarla korkunç şekilde hazırlanmış bir kayma, ikinci çözüm lehine oluşmuştur. O derecede ki birincisi Batı uygarlığınca hemen hemen terk edilmiştir. Hatta tüm başka davranma tarzını hor görüyor ve mahkum ediyoruz. Bununla birlikte yakarma düşünce ve duygu ortaklığı yapma girişimiydi. Bu görünür bir şekilde endüstri dünyasının birinci kaygısı değildir. Öte yandan onun ekolojik dengeyi alt üst etmeme değerliliği vardı. Oysa doğa üzerine yapılan kışkırtma kuşku edilmez şekilde gözü pekçe ele geçiricidir. Hatta bundan dolayı genellikle yıkıcıdır. Kışkırtmak öte yandan canlının benzerlerine karşı temel davranışlarından biri gibi görünüyor. Cinsel tutumlar en büyük bir örneğidir. Birçok hayvan türlerinde ortaklaşa bulunan arzu dansları aynı şekilde insanda da bulunur. Bir Neandertal güzelinin kışkırtan göğsü, besbelli daha o zaman bir Venüs'ün göz kırpması ya da bugün mini eteklinin yürüyüşü gibi erkeğin arzusunu uyandırıyordu. Tersine olarak erkeğin her zaman dişiyi ayartmak için sarf ettiği çabalar da unutulmamalıdır. Burada tüm içgüdüden gelen kendiliğinden bir davranış söz konusudur. Aksine 18. yüzyılın bir çapkınının kadınlar önündeki karmaşık ve ince davranışı, başlangıcında içgüdü olmakla birlikte derince olgunlaştırılmış düşünülmüştür. Dil kendiliğinden bir tutumla evrimli uygarlığımıza özgü bilgilice yapılan davranışlar arasındaki ayrımı incelikle kurar. Marilyn Monroe'nun göğsünü kışkırtan bulunabilir. Kimsenin aklına yıldızı kışkırtıcı ajan gibi davranmak gelmemiştir. Buna karşılık böyle bir şey Amerikan kadınına çok iyi uygulanır. Zengin bir adamla evliyken iyi bir nafaka ile boşanma elde etmek için kocasını işin uzmanı bir ajanstan sağlanan para ile tutulmuş bir kızın kollarına atar. Uygun bir anda bir fotoğrafçı araya girer. Her gün görünen budur. Burada karakterize bir tuzak polis davranışı vardır. Eski Yunanistan'ın en büyüleyici kişiliklerinden biri olan Alkibiades'in yaşamı zıt çift değerliliğini iyi belirtiyor. O bir takım kışkırtma oyunlarıyla Atinalılarla İspartalılar arasında savaş çıkartmıştı. Savaş ilan edilince Alkibiades Atinalıların ordusuna başkomutan olarak atanmıştır. Oyun güzeldi. Bismarck da 1870 savaşını çıkartmak için bir bahane uyduracak şekilde 3. Napolyon'un ona Ems'e gönderdiği telgrafı tahrif ettiğinden bundan daha iyisini yapmayacaktır. Fakat devlet adamı Bismarck'ın hiç değilse devletin yararı gereğince nedenleri vardı. Alsas ve Lorraine'i ülkesine katmak. Alkibiades ya da Bismarck müstesna olgular değillerdir. Bir devlet başkanına, bir komşusuna karşı düşmanlık başlatma arzusu ya da gerekliliğini kişisel olarak duymak pek az yetmiştir. Aynı şekilde bu kararı halkının ve o an için seyirci olan fakat uzlaşmazlığa karışma tehlikesinde bulunan öbür ulusların gözlerinde haklı göstermek gerekmiştir. Değer taşıyan nedene sahip olunmadıkça bu nasıl yapılmalı öyleyse? İnsan kötü niyetli olduğu mu yapay olarak bir bahane yaratmak nasıl akla gelmez? Özellikle arkadan gelen diplomatik ilişkiler ülkeler arasında bağlanmış olduğundan beri devlet başkanları görünüşleri kendinden yana koymak için biraz hile yapma yerinde olduğunu bilirler. Bununla birlikte eskiden zaman zaman kullanılan bu yöntem bugün sistemleştirilmiştir. İnsan sayısının olağanüstü artması ve haberleşme ağının fantastik yoğunluğu bunun nedenidir. Eski Roma İberlere karşı savaşa gidince Luteya ya da Ludanum'a dek erişmiş olsa bile olgu Galyalıları hemen hemen ilgisiz bırakıyordu. Bugün Süveyş kanalının kıyısında patlatılan bir top Washington, Moskova ya da Paris'e dek yansıyor. Onun için bunu eskiden olduğundan daha kesinlikle haklı göstermek gerekir. Attila Avrupa boyunca at koşturmak için bahaneler bulma sıkıntısını duymuyordu. Aksine New York Times'ın Haziran 1971'de yayınladığı Top Secret yani çok gizli resmi belgeler Çin-Hindi uzlaşmazlığının Ağustos 1964'te Kuzey Vietnam'a yayılmasının çıkış nedeni üzerine varsaydıkları şeyi doğrulamaktadırlar. Başkan Johnson o sırada 7. filodan 2 destroyerin GIAP'ın adamlarının saldırısına uğramış olduğunu açıklamıştı. Bu cezasız bırakılmayacak isyan ettirici bir açık hareketti. Bunun sayesinde Johnson senatonun rahatlatıcı bir çoğunluğunu sağlamıştı. Gerçekte olay bütün parçalarıyla önceden düzenlenmişti. Çünkü 4 Ağustos'ta bu 2 destroyerin saldırıya uğraması Amerikan politikası için kaçınılmazdı. Yeni ekonomik pazarlar bulma gerekliliği karşısında 17. paralelin kuzeyini bombalama kararı uzun zaman önce alınmış bulunuyordu. Bu neyi değiştirir? Aslında hiçbir şeyi. Savaşın derin nedenleri bahaneli ya da bahanesiz kalmaktadırlar. Buna karşılık insan ilişkilerinin stili değişmiş bulunuyor. Bundan gittikçe daha keskin güvensizlik çıkmaktadır sonuç olarak. Kamuoyunun toptan bir inanmazlığının sınırında ve hemen hemen bir yönetme olanaksızlığında hiç değilse önlemeye başvurmuş olma. Uluslararası satranç tahtasının bir yerinde bir piyon kımıldar kımıldamaz ilgili devlet başkanları kışkırtma diye bağırıyorlar. Gazetelerin dış haberler sütunlarından bu konu üzerinde söylevler taşıyor. Suçlama genellikle yanlıştır. İşin içinde olmayanlar yani içimizdeki büyük çoğunluk tuzakların ve karşı tuzakların çözülmez ağı içinde gerçeği sahteden ayırma şansına az sahiptir. O andan başlayarak kuşku en ufak haberlerin içine sızar. Kim yalan söylüyor, yeni dalavere hangi gizli yerde kotarılmıştır, belli değilse de her zaman aynı olası sorumlulukları meydana çıkarmak için yararlanabileceğimiz tek bir ölçü kalıyor. Olayda kimin çıkarı var? Örneğin Hitler'in Polonya'yı işgal etmek için başvurduğu bahanenin kaba bir kötü kurnazlık olduğunu kim söyleyebilmiştir, kim anında ispatlayabilmiştir? Gel gelelim Flywitz olayı Almanya'ya değilse kime yaramıştır? Hitler'in kendi bile niyetlerinden hiçbir şey gizlememiştir. Genelkurmayına, bu savaşı ilan etmek için propagandanın işlemesi gereken geçerli bir neden bulacağım diye söz vermişti. Bu nedenin kabul edilebilir olması ya da olmaması önemsizdir. Yenenin yeni kılacaklarıyla görülecek hesapları yoktur. Savaş zamanında önemli olan hak değildir, zaferdir. Acı duyulabilecek ama gerçekçi düşünce düzeni, aksini kimileri sürecektir. 1939 Ağustos'u ikindisinin bunaltıcı sıcağı içinde bir SS bölüğünün koruyuculuk ettiği Gestapo'nun iki kamyonu Polonya sınırından uzak olmayan Oppeln askeri postasına giden küçük yolun üzerinde ilerliyordu. Konvoyun başında Gestapo şefinin kendisi Müller vardı. İlk arabada ise değerli bir yük, 12 Polonyalı, cani. Caniydiler çünkü çeşitli toplama kamplarından geliyorlardı. Gönüllülerdi bunlar. ''Tehlikeli bir işe katılıyorsunuz.'' diye söz vermişti Müller. ''Ondan kurtulursanız hayatınız bağışlanacaktır.'' Çoktan açlıktan ve acıdan bitkinleşip yarı ölü bu 12 kişinin artık kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Kabul etmişlerdi. Sarsıntılar içinde devrilmiş, dilleri susuzluktan şişmiş halde sağ kalma şanslarının neye mal olacağını hesaplıyorlardı. Onlarınkini izleyen kamyonda Polonya askeri üniformaları ve cephaneleriyle Polonya yapımı silahlar ve ayrıca çeşitli yardımcı şeyler yığılmışlardı. Oppen'de kamyonlar durdular. Dipçik vuruşlarıyla tutsaklar sıkı sıkıya gözetlenen bir yapıda toplanmak için çıkarıldılar. Sonra Müller bürolardan birine doğru yöneldi. Berlin'le bir konuşma istedi.
''Konserveler geldiler.'' dedi acele konuştuğu kimseye.
Himmler planının birinci evresi tamamlanmıştı. Tutsakların sağ kalma şansları hiçe indirgenmiş bulunuyordu. Her şey 3 ay önce 23 Mayıs 1939'da Hitler Wehrmacht'ın başlıca generallerini bir konferans için topladığı zaman başlamıştı.
Çekoslovakya'dan sonra Polonya'yı esirgemek söz konusu değil diye ilan etmişti. Saldırıyı başlatmak için uygun bir fırsat bulmak kalıyor.
Gelecek Nazi veletlerinin çoğalmasına ayrılmış Lebensraum'un yaşama alanının yayılmasına elverişli, bu geniş araziye göz diktiğini hiçbir zaman saklamamıştı. Açığa vurulan niyeti ülkeyi bir yerleşip işleme ve üreme bölgesi yapmak için insanlardan açıkça aşağı olan bu doğulu vahşileri kırabildiği kadar kırmak ve sürmekti. Fall Weiss, yani beyaz olay adı verilen geleceğin işlemleri de Yüksek Genelkurmay tarafından en büyük gizlilik içinde hazırlanmıştı. Askeri bakımdan strateji basitti. Zırhlılar başta olarak saldırmak, Avrupa'yı alarma geçirmemek için hiçbir seferberlik emri vermeden yalnız görevli orduyu kullanarak yol üzerinde her şeyi çarçabuk ezmek. Polonyalılar motorlu araçlar bakımından hiç hazırlıklı değillerdi. Almanya kuşkusuzca bir saldırmazlık paktıyla bağlanmışlardı. Savunmalarını düzenlemeye vakitleri olmayacaktı. Diplomatik bakımdan buna karşılık parti nazik olmayı vaat ediyordu. Nazilerin Danzig üzerindeki gelecek uzlaşmazlıkları olmadan önce kestirilmesi gibi Versailles Anlaşması'yla serbest şehir ilan edilmiş, istekleri oraya götüren bir serbest koridor durumundan başka hiçbir şey Avrupa tarafından kolayca kabul edilmeyecekti. Ne katı bir askeri paktla Varşova'ya bağlanmış olan Fransa tarafından, ne Pilsudski diktatörlüğünün yerini almış olan Polonyalı albayların askeri cuntası ile tam flört halindeki İngiltere tarafından kabul edilirdi. Hitler'i kim destekleyecekti? Avusturya elbette. İşgal edilmiş halde başka türlü yapamazdı. İtalya? Az önce Mussolini ile imzalanmış olan sarsılmaz çelik paktı dalgalı çinko saç gibi kabarıyordu. Çatışma halindeki davranışı sezilen Duce kulağını çektiriyordu. Onu yüklenimlerine saygı göstermeye zorlamak gerekiyordu. Bu yapılabilir miydi? Geriye görüşmeler yapılan ve bir parça Polonya arazisi aracılığıyla Hitler'i işini görmeye bırakacak olan Rusya kalıyordu. Ama Stalin'den kesin garantiler elde etmek gerekliydi. Alman Yüksek Komutanlığı çekingen olduğunu açıklıyordu. Bununla birlikte ne politik olanakları ne de Führer'e açıkça karşı gelmeye cesareti vardı. Halkın %75'i ve genç subayların %99'u onu destekliyorlardı. Bütün bu dünyanın efendisi ve insan ırkının yenileştiricisi olmayı düşleyen garip bıyıklı onbaşı da ciddi kaygılara yol açıyordu. İş Ağustos ayının başında küçük piliçler yetiştiricisi, korkunun düzenleyicisi SS'in efendisi Sadık Himmler'e açıldı. Himmler söz verdi, düşünüp tasarlamak yeteneğinde olmadığından alışkanlığına uyarak Nasyonel Sosyalizmin Vahşi Sarışını SD'nin, Nazi Partisi'nin haber alma servisi, amansız ve anlaşılması zor şefi Heydrich'e döndü. Bu kıyıcılık teknisyeni kesin bir zekaya ve kemancı ellerine sahip bir adamdı. Heydrich düşündü ve bazı fikirler telkin etti. Bunları Himmler yalnız başına bulmuş izlenimine sahip olacak şekilde oldukça ustalıkla yaptı. O zaman Himmler raporunu Hitler'e verdi, o da kendisini heyecanla alkışladı. Himmler planı doğmuştu. Heydrich ile Abwehr'in, yani askeri haber alma servisinin başı Canaris, bunu yerine getirmekle görevlendirildiler. 10 Ağustos'ta Heydrich güvenli adamı, eski makinist, sonraki elde ün yapmış boksör ve SD'nin özel bir grubunun şefi bulunan Neuyok'u Prince Albrecht Strasse'deki bürosuna çağırdı. 5 gün sonra Neuyok, arkasında güvenli 6 adamı olarak gizlice Glewitz'e, Polonya sınırı üzerinde bulunan küçük bir Alman radyo istasyonuna yollanıyordu. Yolculuğun gizliliğini korumak çok kolay oldu. Sınır polisi 2 yıldan beri Gestapo'nun kontrolü altına geçmişti. Aynı tarihte kuramsal olarak ordunun üstün başı Amiral Canaris, gerçekte tüm Reich'ın her şeye en iyi şekilde eyvallah deme yeteneğinde askeri olan General Keitel tarafından iletilen bir emrini aldı Führer'in. Heydrich'e 150 Polonya üniforması sağlamak gerekiyordu. Canaris hayret etti, suratını astı. İşbirlikçilerinden bilgi aldı. Hangi şerefle o yüksek genelkurmayın üyesi Gestapo'nun emri altına konuluyordu? Girişime verilen Himmler planı adı kendisinin içine batmak istemediği karanlık bir manevrayı sezdiriyordu. Hele bu çağda savaşa yürekten karşıt ve Führer'in dört nala giden megalomanisinden biraz ürkmüş yüksek subaylar cuntasına katılmışken. 17 Ağustos'ta öğleden sonra korkularını ve itirazlarını Keitel'a bildirdi. General kaçamaklıca "Bu beni ilgilendirmiyor" diye karşılık verdi. Führer bana haber vermedi. Sadece Heydrich'e Polonya üniformaları sağlama emrini aldım. Planını nasıl yürütmeye koyacağını Führer'e sormak bana düşmez. Canaris boyun eğdi ve üniformaları sağladı. Gleiwitz'de Naujoks bekliyordu. Ona bekleyişinin birkaç saat süreceği söylenmişti. Günler geçiyordu ama hiçbir şey gelmiyordu. Sabırsızlanıyordu. 25 ile 31 Ağustos arasında sınıra yerleşmesinden 10 gün sonra Oppeln'e gelmiş olan Müller tarafından çağrıldı. İki adam buluştu, Müller yeri gösterdi. "Konserveler, üniformalar, silahlar ve sıkı sıkıya gerçek kimlik kağıtlarıyla buradalar." dedi. "SS bölüğü hazır. Kararlaştırılan işaret üzerine her şeyi size teslim ediyorum. Görevinizin ayrıntıları size Berlin'de kesinlikle bildirildi. Araziyi iyice belirlediğinizi sanıyorum. İşi başarısında hayatınız üzerine sorumlusunuz. Emirlere uygun olarak davranacaksınız." "Bence her şey açık" diye karşılık verdi Naujoks. "Yalnız işaret eksik, nasıl oluyor da gelmiyor?" Bu zaman içinde ise Hitler uluslarla oynayıp şanslarını hesaplayarak görkemli düşler içinde çırpınıyordu. 12 ile 13 Ağustos günlerinde İtalya Dışişleri Bakanı ve Mussolini'nin damadı Conciano'yu kabul etmişti. Elinin tersiyle ittiği hayal kırıklığı 19 akşamı Berlin'de bir Alman-Sovyet ticaret anlaşması imzalandı. Bunu 26 ya da 27 Ağustos'ta Moskova'da imzalanacak bir politik pakt izleyecekti. Çoktan Polonya'nın istila tarihini saptamış olan Hitler için bu hayli geçti. Stalin'e kişisel telgraflarla tarihi öne almayı başardı. Kremlin'in olumlu karşılığını öğrenince "Kazandık" diye bağırdı. "Şimdi dünya cebimin içinde." Birkaç gün süresince zaman askıya alınmış gibi göründü. Kimse savaş istemiyordu. Son bir çaba yeter. Karabasan kendiliğinden geçip gidecektir diye düşünülüyordu. Hitler Danzig koridoru için Avrupa'yı tutuşturmayı isteyecek derecede deli olamazdı. Fakat Almanya'nın çılgın şefi, bağnazlaştırılmış bir gençliğin bakışları altında çok ileri gitmişti. Halk hipnotize edilmişti, artık gerileyemezdi. Yoksa dünyayı yaratıcı ve yönetici güçlerini yitirirdi. Polonya'ya kabul edilmez son bir ultimatum gönderildi. Bu yanıtsız kaldı. 31 Ağustos 1939, saat 12.40. Führer en sonunda General Keitel'a savaşın yürütülmesi için Directive No. 1'i verdi. Bu kez karardan geri dönüş yoktu. Beyaz ileri sürüldü. Saldırı ertesi gün tan yeri ağarırken başlayacaktı. Himmler planı da hemen harekete geçirildi. Öğleden biraz sonra Naujoks, Heydrich'in kendisinden telefonla kararlaştırılmış kod sözünü aldı. İş akşamın saat 8'indeydi. "Müller'den konservelerini isteyiniz" diye emretti Heydrich. Söylenilen saatte Naujoks'un emri altına verilmiş olan SS bölüğü, garnizonu geri çekilmiş Gleiwitz istasyonuna gelişi güzel silah atarak saldırıya geçti. Aynı zamanda da Polonyalı tutsaklar ülkelerinin üniformasını giymiş olarak bir furgondan çıkarıldılar. Fakat bekledikleri silah dağıtımı yerine önlerinde elinde bir şırıngayla bir hasta bakıcı duruyordu. Zavallılar debelendiler, bağırdılar. Onları öldürmek gerekti. Sonra sıra ile iğne yapıldı. Gövdeler rastgele atıldılar. Elleri silahların üzerine kapatıldı. Hepsi de gerçeğe uygunluğu tam kılmak için kurşunlarla delik deşik edildiler. Nau yok çevresine bir göz attı. Sonuç dikkat çekiciydi. Polonya'nın kusursuz bir lehçe ile bir imdat vericisi üzerinden düzenli bir Polonya müfrezesinin Wehrmacht'ı ezdiğini bir zafer tonuyla bildiren mesajını sözde oydu. İş topu topu birkaç dakika sürmüştür. Nau yok ile adamları berbat işleri bitince konserveleri arazi üzerinde bırakarak çarçabuk geri çekildiler. Ertesi gün Kroll Operası'nın salonundan tümüyle toplanmış olan Reichstag üyelerinin önünde Hitler şiddetli bir söylev veriyordu. Polonya bu gece ilk kez ve arazimiz üzerinde askerlerimize ateş açtırmıştır. Sabahın saat 5.45'inden beri o da biz de ateş ediyoruz. Çeşitli basın üyeleri Gleiwitz'e getirilmişlerdi. İçlerinden en az inananlar bile gözlerinin gördüklerini bildirmekten başka şey yapamadılar. Polonyalılar radyo vericisine düpedüz saldırmışlardı çünkü geride ölüler bırakmışlardı. Bu olay üzerinde gerçeğin ortaya çıkması için 6 yıl sonra Nürnberg davasını beklemek gerekecekti. Bu fırsatta sırrın iyi saklanması için Heydrich'in bütün tedbirleri almış olduğu öğrenilecekti. Bir gün konuşmaları korkusuyla iş biter bitmez Nau Yoks'un bütün yardımcıları temizlenmişlerdi. Tuzak karikatürümsü, az akla yakın fakat Führer'in öngörmüş olduğu gibi ilk çatışmanın sorumluluğu konusunda zihinlere kuşku serpmek için yeter bir etkinlikte oldu. Nazi şefinin tüm istediği buydu. Birçok savaş ilanları benzeri olayların geçtiğini gösterirler. Fakat savaşların sürüşleri sırasında bile kışkırtmalar bulunmaz mı? Gerçekte savaşlar kaba çarpışmalar olmaktan çıkar çıkmaz bir yapmacıklar, kurnazlıklar ve kaçamaklar oyunu halini alırlar. Bazı kışkırtma biçimlerine başvururlar. Çünkü hasımlardan biri güçsüzlük durumunda bile öbürünün tepkilerini öldürücü bir tuzağa dek uzaktan yönetebilir. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 90.